Ayrım 24.
Ağırlamak için ille tanımak da şart değildir konuğu. Üniversite sınırları içinde bile fazla bir yankı uyandırdıkları kuşkulu bu iki yayından başka saptayabildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bu konuda üç küçük etkinlik daha yapılmıştır. Birincisi Atatürk'ün doğumunun 100. yılının büyük törenlerle kutlandığı 1981'de Türk-Alman Kültür Enstitüsü İstanbul merkezince Atatürk'e saygı adı altında düzenlenmiştir. Dağıtılan programın iç kapağında Çağdaş Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk, ülkesinin politik ve ekonomik yaşamını batılılaşma sürecine yönelttiğinde Alman kültürünün de birçok temsilcisini Türkiye'ye çağırtmıştır. Bunlar arasında Erik Auerbach, Friedrich Dessau, Karl Ebert, Joseph Dobresberger, Paul Hindemith, Rudolf Nissen, Ernst Rutter, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Philipp Schwarz, Leo Spitzer gibi ünlü adlar vardır. Denilerek belirtildiği gibi Atatürk dönemindeki bu olaylar anımsanılmış ve Atatürk'e saygı adına Profesör Fritz Niemark'ın Türkiye'ye yeniden gelmesi sağlanarak kendisini 13 Ekim 1981'de İstanbul'da bir Alman dost gözüyle Atatürk Türkiye'sinin dünü bugünü başlıklı bir konuşma yaptırılmıştır. İkincisi ise Türkiye'ye sığınmış bir başka çok önemli kişi olan çağdaş mimarlığın kurucularından Profesör Bruno Taut ile ilgilidir. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin Profesör Taut'un doğumunun 100. yılı dolayısıyla 1980 yılında hazırlattığı sergi Türk-Alman Kültür Enstitüsü'nün Ankara, İstanbul, İzmir merkezlerinin ortak etkinliği olarak Türkiye'ye getirtilip 1982 Kasım-1983 Şubat ayları arasında her üç ilde de yinelenmiş ve sergi süresince de Profesör Taut için hazırlatılmış Türkçe bir kitapçık dağıtılmıştır. Üçüncüsü de 1986 yılı Haziran ayında Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Enstitüsü'nce düzenlenen Ernst Rutter ile ilgili iki günlük seminerdir. Rutter, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1938-1946 arasında tam 8 yıl boyunca ders vermiştir ve seminer Türkiye'den ayrılışının 40. yılı dolayısıyla düzenlenmiştir. Seminere sunulan bildirileri içeren teksirle çoğaltılmış kitapçığın sunuş yazısında belirtildiğine göre gene Ankara Alman Kültür Merkezi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş bu etkinliğe konuşmacı olarak da Rutter'in Türk öğrencilerinin ve meslektaşlarının yanı sıra Almanya'dan oğlu Edzard Rutter, çok yakın dostu Profesör Fritz Niemark ve bu konuda belki de tek ciddi çalışmayı yapmış genç bir bilim adamı olan Profesör Horst Wittmann çağrılmıştır. Özetlersek, Türk-Alman Kültür Enstitüsü'nün girişimleri veya desteğiyle gerçekleşmiş şu birkaç etkinliğin dışında, doğrusu üniversitelerimizde de örneğin bu bilim adamlarının yuvarlak rakamlı anma günleri dolayısıyla Tıp Fakültesi Mecmuası, İktisat Fakültesi Mecmuası, Felsefe Arşivi ve bunun gibi kapalı yayın organlarında özel sayılar hazırlanması, armağan kitaplar çıkarılması, broşürler bastırılması veya gene örneğin Profesör Philipp Schwarz'ın Amerika'da ölmesi üzerine İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1978'de toplantı düzenlenmesi, çok çok da gazetelerde birkaç küçük tanıtma yazısı veya haber yayımlatılmasından başka fazla da bir şey yapılmamıştır. Gördüğümüz kadarıyla konuya bir bilim adamı sorumluluğuyla eğilerek yıllarını veren ilk ve tek kişi galiba Profesör Horst Wittmann'dır. Nitekim Profesör Aykut Kazancıgil ve Doktor Serpil Bozkurt da kitabın Türkçe çevirisine yazdıkları ön sözde Profesör Wittmann'ın bu çalışması için Türkiye'ye gelen mülteciler, etkileri ve Türk üniversitelerinin gelişmesine katkıları açısından olayın kesitini veren ilk temel araştırmadır demektedirler. 1927 yılında doğan Horst Wittmann, 1961-1965 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde Almanca okutman olarak çalıştığı sırada bu konuyla ilgilenmiş ve bir Alman araştırma kurumundan sağladığı bursla 1968'de yeniden Türkiye'ye gelerek 1968-1969'da 2 yıl boyunca araştırmalarını burada sürdürmüştür. Profesör Horst Wittmann'ın bu geniş kapsamlı bilimsel incelemesi Exil und Bildungsschilfi adıyla 1973 yılında Herbert Lang tarafından Bern'de, Peter Lang tarafından da Frankfurt'ta kitap halinde yayımlanmıştır. Kitap, Türkiye'deki yüksek okullarla üniversitenin ve üniversite reformunun tarihçesini özetledikten sonra 1933'ten itibaren Türkiye'ye sığınmış veya çağrılmış, Almanca konuşan bütün öğretim üyelerinin ve yardımcılarının tam bir listesini gerçekten de olağanüstü bir çalışma ve titizlikle çıkararak yaşam öykülerini aileleriyle birlikte ayrıntılarıyla vermektedir. Kitabın arkasına da yayımlanmış veya yayımlanamamış, bu konudaki bütün kaynakların, anıların, mektupların, raporların, karalamaların, yazıların, kitapların, broşürlerin, dergi yazılarının, dergilerin özel sayılarının ve benzerlerinin galiba eksiksiz tam bir listesi eklenmiştir. Bu önemli kitabı da dilimize Profesör Aykut Kazancıgil ile Doktor Serpil Bozkurt birlikte çevirmişlerdir. Profesör Doktor Horst Widmann, Atatürk Üniversite Reformu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Atatürk'ün 100. Doğum Yılını Kutlama Yayınları, Özel Seri 3, İstanbul 1981. Saptayabildiğimiz kadarıyla üniversite çevrelerimizde de bu konuyla yakından ilgilenen kişi galiba sadece Profesör Aykut Kazancıgil'dir. Hemen belirtelim ki bizim için önemi kuşkusuz olan bu olay karşısındaki şu toplumsal duyarsızlığımızı anlayabilmek gerçekten çok zordur. Ancak bu insanların kimliklerini ve trajedilerini biraz olsun tanıyınca doğrusu özellikle de Yahudilerin bu olay karşısındaki ilgisizliklerini anlayabilmekte olanaksız bir hal almaktadır. Çünkü bu sığınıkların çoğunun Türkiye'ye gelmesinde belki Mustafa Kemal'in çağrısının ve sunduğu özel koşulların önemli bir rolü olmuştur. Ama galiba bir teki bile bu çağrı üzerine ülkesini terk edip Türkiye'ye sığınmış değildir. Bu sığınıkların neredeyse tamamı Hitler faşizminden ırksal nedenlerle kaçmışlardır. Yahudidir veya eşi Yahudidir. Boğaziçi'ne sığınanların suçları da Yahudi olmak. Profesör Horst Widmann da İstanbul ve Ankara'ya gelen Alman, daha sonra da Avusturyalı yüksek okul öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Almanya'yı ırksal nedenlerle terk etmek zorunda kaldılar veya istediler demektedir. AGE sayfa 160. 30 Ocak 1933'te Nasyonel Sosyalistlerin iktidara gelmelerinden sonra özellikle Yahudiler üzerindeki baskılar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Profesör Philip Schwartz anılarında o günleri şöyle anlatmaktadır. 23 Mart 1933 Pazartesi günü öğleden önce Frankfurt Main'deki şehir hastanesinin bahçesinde meslektaşım A.V. Fischer ile karşılaştım. Hala niçin buralardan gitmemiş olduğumu sordu. Hemen o gün ortadan kaybolmalıymışım yoksa tutuklanabilirmişim. Bir saat sonra da bir başka meslektaşım Reindorf beni telefonla aradı ve derhal yola çıkmamı önerdi. Zaten ben de hazırdım. Daha birkaç gün önce polis gizlenmiş makinalı tabancaları bulmak için evimi aramıştı. O zamanki polis müdürü daha sonra bir arkadaşıma beni ve birkaç profesörü izlemek ve yakalamak için kesin emir aldıklarını söylemiş. Küçük oğlumla birlikte o gece trenle Zürih'e gittim. Eşim ve küçük kızım birkaç gün sonra arkamızdan geldiler. Horst Widmann, AGE, sayfa 160. Profesör Schwartz gibi önceden haber alıp da ülkeden kaçamayanların ise kimi derhal tutuklanmış, kimi örneğin yontucu Profesör Rudolf Belling, Profesör Karl Ebert, ünlü besteci Profesör Paul Hindemith ve daha niceleri gibi persona non grata ilan edilip işten atılmış, kimileri de örneğin Profesör Clemens Bosch, Doktor Ernst Schneider, Bayan Fritz Niemark, Profesör Alfred Isaacs ve daha niceleri gibi Ari ırkından olmayan eşleri yüzünden cezalandırılmışlar, ya emekliye çıkarılmışlar ya da işlerine son verilmiştir. Profesör Fritz Niemark da anılarında Hristiyan mezhebine geçmiş olmakta iktidarın yeni sahiplerinin aldıkları işten çıkarma kararlarında herhangi bir anlam taşımıyordu. Bunun ötesinde birçok Yahudi olmayan profesör ve sanatçı Ari ırkına mensup olmayan eşlerinden ayrılmak istemediklerinden ya işten çıkarılmışlardır ya da çıkarılmakla tehdit edilmişlerdir. Almanya'daki yerlerini korumak veya tekrar elde etmek vaadiyle Ari olmayan karı veya kocalarından boşanmalar için az gayret sarf edilmedi. Fakat bu gayretler çok kez, hatta diyebiliriz ki çoğunlukla başarısız kalmıştır. Burada derin bir memnuniyet ve şükranla Ari olan eşimin hiçbir zaman benden ayrılmayı düşünmediğini, hiç tereddüt etmeden geleceğe yönelik endişeleri benimle paylaşarak iki çocuğumuzla birlikte göç denilen sonu belirsiz yola benimle beraber çıktığını vurgulamak isterim diye yazmaktadır. AGE sayfa 19. Profesör Horst Widmann da Almanca konuşulan ülkelerden profesörlerin 1933'ten itibaren Türkiye'ye göçünün tarihi bugüne kadar yazılmamıştır diyerek başladığı bu değerli kitabında Türkiye'ye gelen sığınıkların yalnızca akademisyenler olmadığına, bakanlıklarda uzmanlık ve çeşitli görevlerde bulunmak üzere çağrılmış bir grup mülteci ile daha az sayıda da olsa tüccar, teknik ve bilimsel uzman, lisan öğretmeni ve benzeri mültecilerin de bulunduğuna değindikten sonra, sığınılan öteki ülkelerden çok farklı olarak Türkiye'ye gelenlerin de genellikle ülkelerini ırksal nedenlerle terk etmiş olduklarını vurgulamakta ve Türkiye'de politik mülteci oldukça azdı. Ernst Rüther, Gerhard Kessler, Alexander Rüstow, Ernst von Aster gibi birkaç temsilci bulunmaktaydı demektedir. AGE sayfa 8. Profesör Schwarz'ın anılarında belirttiğine göre de Türkiye'ye gelen bu ırksal nedenli sığınıkların çoğu doğrudan doğruya her an izlendikleri ve evlerini terk etmek zorunda kaldıkları Almanya'dan gelmişti. Ama İngiltere'nin saygın kentlerinden veya çaresiz mülteciler gibi yaşadıkları Paris'in ucuz pansiyonlarından gelenler de vardır. Yani bu ırksal nedenli sığınıkların tamamı yalnızca Almanya'dan da gelmemiştir Türkiye'ye. Almanya'dan kaçıp İngiltere'ye, Fransa'ya sığınanlardan bir kısmının Türkiye'ye gelmesinden başka Nazi orduları işgal ettikçe Avusturya'dan, Çekoslovakya'dan, Macaristan'dan hatta öteki Balkan ülkelerinden ırksal nedenli sığınıklar da gelmiştir. İkinci bölümün başında da belirtildiği gibi bütün bu sığınık bilim adamlarına, öğretim üyelerine, laborant, kütüphaneci, okutman filan, uzman ve teknisyenlere de aynı konukseverlik gösterilmiş, kendilerine hemen bir iş verilmiştir ve aynı işi yapan Türklerden de birkaç kat daha yüksek ücret ödenmiştir. Örneğin Türkiye'ye gelişinin daha haftası olmuş olmamışken, yani göreve bile başlamamışken Cumhuriyet kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim 1933 günü Dolmabahçe Sarayı'nda verilecek baloya davet edilen Profesör Ernst Hirsch bu olay karşısındaki duygularını anılarında şöyle anlatmaktadır. Kendi Alman vatanında Yahudi olduğun için hor görülen, aşağılık ırka mensup olduğu için işgal ettiği mevkilerden kovulan, evini yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, mülteci ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de nice billurlarla, mermerlerle, somaki taşı, su mermeri, paha biçilmez kalkma işlerinin ihtişamıyla parıldayan, nice değerli mobilyayla, halıyla, resimle süslü bir zamanların taht salonu olan bu mekanda, ülkenin ilk 1000 seçkininden sayılan saygıdeğer bir Alman profesör sıfatıyla hazır bulunmaktaydım diye yazmaktadır. AGE sayfa 240. Almanya'dan kovulmuş veya kaçmış bilim adamlarını iş bulmak ve destek olmak amacıyla 1933 yılı başlarında İsviçre'de, Zürih'te gene kendilerinin kurdukları yurt dışındaki Alman Bilim Adamları Yardımlaşma Derneği adına zamanın Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeler yapmak üzere 5 Temmuz 1933'te Türkiye'ye gelen Profesör Schwarz'ı anılarında o günü anlatırken, "Bana içinde bir profesör önerir misiniz?" sorusu bir öğle sonrası boyunca belki 30 kez soruldu. Ben ve odadakiler zamanı unutmuştuk. Ama biliyordum ki bu saatlerin Almanya'dan rezilce ve alçakça kovulmuş kişiler için yaratılış kadar anlamı vardı. Harika ve batının pisliğinin bulaşmadığı bir ülke keşfediyordum demektedir. AGE sayfa 44. Gene Profesör Schwarz'ın anılarında anlatımıyla bu insanlar Türkiye'de rahat ve huzur içinde konuksever bir halkın sevilen sayılan konukları olarak AGE sayfa 46 yaşamaktadırlar belki. Ama hiç kuşku yok ki çoğunun aklı fikri de hala Almanya'dadır. Çünkü hala çoğu yakınları oradadır. Irktaşları orada can derdindedir. Örneğin ünlü biyokimya profesörü, İstanbul Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü Direktörü Profesör Felix Haurowitz'in annesi Teresaintas'taki toplama kampındadır ve orada öldürülmüştür. İstanbul Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Reginald Oliver Herzog, 1936 yılında tatilini geçirmeye gittiği Zürih'te bu ruh çöküntüsü yüzünden intihar etmiştir. İktisatçı profesör Alfred Isaac'ın eşinin bütün ailesi Almanya'da toplama kamplarında öldürülmüştür. Profesör Herzog'un yerine gelen Avusturyalı profesör Philip Gross da bu gerginlikler yüzünden büyük ruhsal çöküntüler geçirmiştir. Profesör Ernst Magnus Alsleben, tıp fakültesinin kuruluşu için geldiği Ankara'da bu sürgün yaşamının streslerine de dayanamamış ve bir yıl sonra orada ölmüştür. Bu konuda Profesör Aykut Kazancıgil ve Doktor Serpil Bozkurt'un Profesör Widman'ın kitabına yazdıkları ön sözdeki bir dipnotundan öğrendiğimize göre Profesör Muvaffak Seyhan'da 8-12-1979 günlü Cumhuriyet gazetesinde çıkan Büyük Bir Kimyacı adlı yazısında hocası Profesör Fritz Arndt'la ilgili gerçekten ilginç bir olay anlatmaktadır. Çocukları Londra'da yaşayan Profesör Ant, Londra'nın o sıralarda her gün yoğun biçimde bombalanmasından dolayı zaten huzursuzdur. Tam o günlerde bir de Musevi asıllı ilk eşinden olan oğlu Tutar Polonya'da Alman ordusuna karşı savaşırken Nazilerin eline tutsak düşer. Profesör Seyhan o günlerle ilgili olarak, Nazilerin eline tutsak düşmesi oğlunun akıbetinin ne olacağını tahmin eden Arndt'ı o günlerde çılgına çevirmişti. Çaresizlik içinde Ankara'ya giden ve durumu zamanın başbakanı Refik Saydam'a anlatan Arndt, hükümet çevrelerinden büyük anlayış gördü. Ve başbakanın aracılığıyla Alman hükümeti nezdinde yapılan girişimlerde olumlu sonuç verdiğinden oğlu kısa bir süre sonra serbest bırakılarak İstanbul'a geldi diye yazmaktadır. AGE sayfa 19. Bunlar kuşkusuz saptanabilmiş birkaç örnektir. Oysa kim bilir daha ne trajediler yaşanmıştır o günlerde, daha ne cinayetler işlenmiştir. Ve görüldüğü gibi bütün bu insanların tek bir suçu vardır, Yahudi olmalarıdır. Bir Yahudi ile evlenmiş olmalarıdır. Boğaziçi'ne daha kimler sığınmamış, kimler? Örneğin ünlü iktisatçılardan Roma Üniversitesi öğretim üyesi Ordinarius Profesör Umberto Ricci de savaş yıllarında Mussolini'nin hışmından kaçıp eşiyle birlikte Boğaziçi'ne sığınmıştır. Bilindiği gibi 1933 yılında Türkiye'de henüz ekonomi dalında eğitim veren hiçbir okul yoktur. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi 1933 yılında yeniden biçimlendirilirken hukuk fakültesine bağlı olarak ileride iktisat fakültesi haline dönüşecek bir iktisat ve sosyoloji enstitüsü kurulması da reform programına alınmıştır. Bu amaçla da daha 1933 yılında Almanya'da zor duruma düşen iktisat profesörleri ülkeye çağrılmıştır. Ve gerçekten de hemen o yıl Ordinarius Profesör Wilhelm Röpke, Profesör Alexander Rüstov, Profesör Gerhard Kessler ve Profesör Fritz Niemark gibi değerli bilim adamlarının İstanbul'a gelmesi sağlanmıştır. İlginçtir, bu dört bilim adamından Ari olmayan tek kişi Niemark'tır. Diğer üçü de Alman ırkından oldukları halde Hitler rejimine karşı çıktıkları için ülkelerinden kaçmak zorunda kalmışlardır. Örneğin Profesör Kessler politikayla da uğraşmaktadır. Nasyonel sosyalistlere şiddetle karşı çıkan bir siyasi partinin etkin üyesidir. 1933 yılında Nasyonel Sosyalistler iktidara gelince Hitler rejimine karşı Kavga ve İmar adlı bir kitap yazar ve derhal Leipzig Üniversitesi'nden uzaklaştırılarak tutuklanır. Hitler rejimine karşı demokrasi savaşımı veren Almanya'daki ilk profesördür. Kısa bir süre sonra hükümette görevli bir hemşerisinin aracılığıyla serbest bırakılan Profesör Kessler, daha sonra bu hemşerisinin ölümü üzerine yeniden tutuklanıp bir toplama kampına gönderileceğini haber alır almaz hemen kaçar ve başka bir adla aylarca Almanya'nın değişik yerlerinde saklanır. Türkiye'den çağrı alınca da hemen gelip sığınır. Profesör Nisse'nin anılarında Alman üniversite çevrelerinde Nazi kültür politikasına karşı çıkan pek az kişiden birisidir diye nitelediği Profesör Wilhelm Röpke de Hitler rejiminin şiddetli karşıtlarındandır. Profesör Fritz Niemark da anılarında Almanya'nın ilk ordinarius profesörlerinden birisidir dediği Röpke için o zamanlar 34 yaşında olmasına rağmen Türkiye'ye iltica eden, Alman dili konuşan iktisatçılar arasında şüphesiz en tanınmışı idi. Nazilerin ideal figür olarak tahayyül ettikleri genç Siegfried, tipine o kadar çok benziyordu ki bazıları böyle bir insanın rejimin suyuna gitmemesini zor kavrayabiliyordu diye yazmaktadır. AGE sayfa 52. Gene Profesör Nisse'nin anılarındaki açıklamalara göre Profesör Alexander Rüstov da Nazilerin amansız düşmanıdır ve bu nedenle çaresiz kaldığı için Türkiye'ye sığınmıştır. Gerçekten de Profesör Röpke'nin başkanlığında bu dört profesörün İktisat ve Sosyoloji Enstitüsü'ndeki özverili çalışmalarıyla kısa bir süre sonra 1936'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kurulmuş ve eğitime başlamıştır. Ne var ki zaten Türkiye'ye yerleşmeyi hiçbir zaman düşünmemiş olan ve Almanya'dan kendisine önemli görevler verileceğine inanan Profesör Röpke 1937 yılında Cenevre'den bir çağrı alınca Türkiye'den ayrılır. Arkadaşları yerini dolduracak bir başka profesör aramaktadırlar ve Profesör Niemark'ın anılarındaki anlatımıyla Hitler gene yardımlarına koşmuştur. Profesör Röpke'nin yerine Avusturyalı Profesör Josef Dobres Berger'in nasıl atandığını Niemark şöyle anlatmaktadır. Avusturya'nın Nazi Almanya'sına iltihak edilmesinden birkaç gün sonra yani 1938 ilkbaharında gazetelerden eski Schuschnigg hükümetinin bütün üyelerinin Naziler tarafından tutuklandıklarını veya tutuklanacaklarını öğrendik. Onların arasında Grazlı meslektaşımız Josef Dobresberger'in de bulunması gerekiyordu. Genç Dobresberger 33 yaşındayken Hristiyan Sosyal Partisi'nin sol kanat temsilcisi olarak bir süre Schuschnigg kabinesinde Sosyal İşler Bakanlığı yapmış, daha sonra Graz Üniversitesi'ne dönmüştü ve iltihak sırasında orada rektördü. Onu tanıyan kişi tek ben olduğum için ona resmi olmayan ama dikkatli yazılmış bir mektup göndermekle görevlendirildim. Mektupta ona Röpke'nin ayrıldığını bildirecek ve kendisinin uygun bir aday tanıyıp tanımadığını soracaktım. Öte yandan bir tedbir olarak da Röpke'ye bir mektup gönderip Dobresberger hakkındaki görüşünü bildirmesini rica etmiştim. Röpke'nin Hans Kelsen ve Ludwig von Mises'in yazılı tavsiyelerinin suretlerini eklediği yanıtı çok olumluydu. Mektubumdan kısa bir süre sonra Dobresberger'den kısa bir telgraf aldım. İstanbul'daki profesörlüğe ben talibim diyordu. Meğer tutuklanmış. Mektubumu da karısı Clara hapishanede ona iletmiş, telgrafı da kendisi kocasının adına çekmiş. Sonradan öğrendik. Dobresberger Avusturya'dan İsviçre'ye çok karmaşık ve tehlikeli yollardan zorla kaçabilmiş, nihayet 1938 Eylül'ünde gelebildi İstanbul'a. Fakat Dobresberger gene Niemark'ın anılarından öğrendiğimiz kadarıyla Yahudi değildir. Ama politik açıdan oldukça soldadır. Hatta savaştan sonra Viyana'da komünist görüşlere yakın bir gazete bile çıkarmıştır. İşte biraz bu nedenle galiba daha çok da Avusturya'nın Almanya'ya katılmasını sağlayan Hitler'in 1934-1938 yılları arasındaki Avusturya Büyükelçisi Franz von Papen'in tam o günlerde Türkiye Büyükelçiliğine atanması yüzünden olsa gerek, ayrıca mutlaka Alman ordularının hala başarıdan başarıya koşmasının da etkisiyle Profesör Dobresberger kendisini Türkiye'de güvenlik içinde duyumsamamış olmalı ki 1941 yılında birden Türkiye'yi terk edip Kahire'ye gitmiştir. Böylece Profesör Röpke'nin kadrosu bir kez daha boşalmıştır. Arkadaşları bu kürsü için yeniden Avrupa'da bir profesör araştırmaya başlamıştır. Ve ilginçtir, gene Niemark'ın anılarındaki anlatımıyla bu kez de yardımlarına Mussolini koşmuştur. Roma Üniversitesi'nde iktisat teorisi dersleri veren ünlü Ordinarius Profesör Umberto Ricci, Mussolini'yi basında da eleştirince derhal üniversitedeki işine son verilmiştir. O da İsviçre'ye geçmek zorunda kalmıştır. Tam bu sırada da kendisine yapılan çağrıyı kabul etmiş ve 1942 yılında eşiyle İstanbul'a gelmeyi başararak Boğaziçi'ne sığınmıştır. Profesör Niemark anılarında Ordinarius Profesör Umberto Ricci için "O tam bir teorisyendi. Türkiye'de değer teorisi üzerine daha sonra Fransızca'ya da çevrilen fevkalade bir eser yayınladı" demektedir. AGE sayfa 62. İki Vatanlı İnsanlar. Profesör Niemark, Siyasal Bilgiler Fakültesi İskan ve Şehircilik Enstitüsü Müdürü Profesör Ruşen Keleş'in girişimiyle 2-3 Haziran 1986'da Ankara'da düzenlenen Ernst Rüter'i anma toplantısında yaptığı konuşmada Rüter için "O da benim gibi gurur ve şükranlı iki vatanı olduğunu söyleyen kişilerdendi. İki vatan, yani Türkiye ve Almanya, vatanlarına tüm yaşantısı boyunca bağlı kaldı" demektedir. Ernst Rüter'in anısına SBF İskan ve Şehircilik Enstitüsü yayını sayfa 36.